Ayrım 16. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu, sayfa 205. Hakan Şenyuva. 16 Kasım 1957, 10 Haziran 1979. Hakan Şenyuva 16 Kasım 1957'de İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış İlişkiler bölümüne girdi. Devrimci kişiliğiyle öğrenci arkadaşlarının ve öğretim üyelerinin sevgi ve saygısını kazandı. 1976'da Siyasal Bilgiler Fakültesi Der Yönetim Kurulu üyeliğine 3 Mayıs 1970 tarihinde de başkanlığına seçildi. Ankara'da MHP Büyük Kurultayı'nın yapıldığı 10 Haziran 1979 Pazar günü ülkücüler tarafından pusuya düşülerek öldürüldü. Cebeci Hoca Efendi sokakta sabah saat 10:20 sırasında göğsünde vurularak öldürülen Hakan Şenyuva'nın katil sanıklarının bulunmasına ilişkin hazırlık soruşturması 1 yıl sürdü. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, Mustafa Tecirli, Mehmet Yaşar Güzeldemirci, Akif Koyuyeşil ve Şirit Türe adlı ülkücüler hakkında adam öldürmeye eksik teşebbüs ve ölümle sonuçlanan kavgaya katılmak suçlarından dava açtı. Askeri mahkemede 1,5 yıl kadar süren yargılama sonucunda Türe ve Koyuyeşil adam öldürmeye eksik teşebbüsten 2'şer yıl, Kasımoğlu da ateşli silahlar yasasına aykırı davranmaktan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Bu karar 1982'de Askeri Yargıtay'da temyiz edildi. Dosya incelenirken 28 Haziran 1982'de adı Kahramanmaraş olaylarına karışan Mustafa Tecirli yakalandı. Tecirli askeri mahkemede diğer sanıklardan ayrı bir şekilde yargılanmaya başladı. Tecirli'nin yargılanması sürerken 13 Aralık 1982'de ise olayın diğer katil sanığı Mehmet Yaşar Güzeldemirci yakalandı ve Tecirli ile birlikte yargıç önüne çıkarıldı. Askeri Yargıtay, Türe ve Koyuyeşil için verilen mahkumiyet kararlarını bozdu. Kasımoğlu'nun cezasını ise onadı. Dosya yeniden askeri mahkemeye döndü ve Tecirli ile Güzeldemirci'nin yargılandığı dava ile birleştirildi. Üçnoğlu Mahkeme, 4 Temmuz 1983 tarihinde Türe, Koyuyeşil ve Güzeldemirci için kanıt yetersizliğinden beraat kararı verdi. Tecirli ise ölümle sonuçlanan kavgaya katılmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar da temyiz edildi. Davayı inceleyen Askeri Yargıtay, 3. Dairesi bu kararın onanmasını istedi. Askeri Yargıtay Savcılığı bu hükme itiraz edince, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Tecirli için verilen mahkumiyeti de bozdu. Dosya yeniden askeri mahkemeye döndü. İkinoğlu Mahkemede 15 Şubat 1984'te Tecirli için beraat kararı verdi. Hakan Şenyuva'nın ölümünün üzerinden 5 yıl geçmiş, ancak bütün sanıklar beraat etmişti. 1985 yılında Ankara'da sıkı yönetim kalktı ve Şenyuva'nın öldürülmesiyle ilgili dosya Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda dosyayı inceleyen bir askeri savcı, sanıkların emniyet ifadelerinin de adı silahını ateşleyen diye geçen Fehmi Söylemez adlı MHP'li sanık hakkında suç duyurusunda bulununca dosya tozlu raflara kaldırılmaktan kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Savcılığına yapılan bu suç duyurusu üzerine Söylemez hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şenyuva'nın katil sanığı olduğu gerekçesiyle 1986-96 nolu dosya ile dava açıldı. Dava askeri mahkemede devam ederken ilginç bir olaya da tanık olundu. Bir duruşmada sanıkların avukatı Şevket Can Özbay ayağa kalkarak, "Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin azılık komünistlerinin o gün o sokakta ne işi varmış?" dedi. Bunun üzerine Hakan Şenyuva'nın babası, emekli general İsmail Hakkı Şenyuva'yı, Özbay'ı aradı. Ankara Barosu'na, Sıkı Yönetim Komutanlığı'na şikayet etti. Sonuç alamadı. 1981 Ağustos'unda gelen bir telefon umut verecekti. Sefa Çavdar adındaki bir bakkal çırağı Hakkı Şenyuva'yı arayarak, "Vicdanen çok rahatsızım paşam, açıklamalarda bulunmak istiyorum," dedi. Çavdar bu mektubunda olaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor ve katil sanıkları arasında hiç geçmeyen yeni bazı isimler de veriyordu. Ancak kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupla olayı anlatan tanık Sefa Çavdar'ın, ülkücülerin baskısıyla mahkemede Hakkı Şenyuva'nın mektubu silah zoruyla yazdırdığını söylemesi üzerine baba Şenyuva hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sefa Çavdar adlı tanığa zorla İfade verdirmekle suçlanan İsmail Hakkı Şenyuva hakkında yapılan soruşturma takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Baba Şenyuva yine de yılmadı. Her ipucunu değerlendirmekten geri durmadı. Her yıl 10 Haziran'da gazetelerde anma ilanlarıyla katil zanlısının yakalanması hususundaki duyarlı vicdan sahibi vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz dedi. Fakat katil zanlısı Fehmi Söylemez bir türlü yakalanamıyordu. Hakkı Şenyuva 1984 yılından 2004 yılına kadar yüzlerce davaya girdi çıktı. Karar tutanakları hep aynı cümleyle bitti. Gıyabi tutuklu Fehmi Söylemez'in yakalanmasına dava 2004 yılının Nisan ayında zaman aşımına uğradı. Katil zanlısı Fehmi Söylemez geçen 27 yıllık süre içerisinde yakalanamadı. Tıpkı 1976 yılı Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği Başkanı Hakan Yurdakuler'in 1980 yılı Başkanı Şevki Kobal'ın, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Adil Olcay'ın ve diğerlerinin katillerinin bulunamadığı gibi. Emekli General İsmail Hakkı Şenyuva, oynanan oyun hala devam ediyor. Hakan Şenyuva'yı bize anlatır mısınız? Hakan Şenyuva 16 Kasım 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Çok şirin, tatlı bir bebekti. Görevim nedeniyle ilkokulun 1. sınıfını Paris'te, 2. ve 3. sınıflarını Diyarbakır'da, 4. sınıfını Ankara'da, 5. sınıfını ise Lüleburgaz'da okudu. Konya Marif Koleji hazırlık sınıfında bir yıl okuduktan sonra orta 1 ve 2. sınıfı TED Ankara Koleji'nde okudu. 3. sınıfı ise NATO'da görevli olduğum için NATO International Okulu'nda okutmak istedik. Ancak bu imkan verilmedi. Bunun nedeni de İzmir'deki Amerikan Koleji'nin kapanmasına karşılık olduğu söylendi. Bunun üzerine oğlum İngiltere'nin Isle of Wight Cambridge Koleji'nde okudu. Lise 1. sınıfı Belçika Mons International'da okudu. 2. ve 3. sınıfı TED Ankara Koleji'nde bitirdi. 1975 yılında yapılan üniversite seçme sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giriş hakkını kazandı. Öğrenimine büyük bir şevkle başladı. İngilizce ve Fransızca dil bilgisi nedeniyle dış ilişkiler bölümüne seçildi. Nasıl bir kişiliğe sahipti? Hakan sıcakkanlı, sevecen, son derece aydın, terbiyeli, efendi, hiçbir surette saldırgan olmayan, daima herkese iyilik için koşan, iyiliksever bir evladımızdı. Hakan kısa yaşam boyunca hiç kimseyi kırmamış ve incitmemiştir. Çevresine ve yakınlarına yardım ve hizmetten zevk duyan fedakar, hoşgörülü, dürüst ve mütevazi bir karaktere sahipti. Kesinlikle hiçbir surette kötü bir alışkanlığı olmamıştır. Hocalarının, arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazanmış, aydınlık bir çocuktu. Bu meziyetleri fakültedeki arkadaşlarının dikkatini çekmiş. 1976 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine, 3 Mayıs 1979'da yapılan seçimde de Öğrenci Derneği Başkanlığı'na seçilmişti. Bu görevde 40 gün kalabildi. Hakanımızın şehit edildiği günün akşamı Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Cevat Geray telefonla beni arayarak başsağlığı ve üzüntülerini ifade ederken, "Siz çok değerli, başarılı, Kemalist fikirli evladınızı, biz de fakültemizin çok değerli Öğrenci Derneği Başkanını kaybettik" şeklinde konuşması ile Hakan'ımızın Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği Başkanı olduğunu ilk kez öğrenmiş olduk. Hiç unutmam, 1964 yılı Ekim ayında Fransa'da NATO görevinde yurda dönüşümüzde yeni atandığım Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'na katılmak için özel otomobilimizle Urfa çevresinden geçerken yollarda yarı çıplak, saçları başları bakımsız, perişan çocukları ve insanları görünce çok üzülmüş ki bana, "Babacığım, bizim halkımız neden bu kadar yoksul?" diye sordu. "Evladım," dedim, "bizim imkanlarımız ancak buna yetiyor. Sizler çalışıp ülkeyi kalkındıracaksınız. Ülkemizi daha güzel yaşatmak için elinizden geleni yapacaksınız." demek suretiyle onu teselli ettim. 70'li yılların şartlarında ülkedeki gerginlik ve üniversiteler üzerine baskılar çok yoğun olduğu için Siyasal Bilgiler Fakültesi bir yıl öğretim yapmadı. Fakülte kapandı. Dolayısıyla okulun bitirmesi nasip olmadı. Eğer üniversite bir yıl kapanmamış olsaydı 1979 yılında saldırıya uğradığı tarihten önce mezun olmuş olacaktı. 70'li yıllarda Milliyetçi Cephe döneminin emperyalizmin gizli odakları ülkemizdeki kardeşi kardeşe kırdırma görevinin taşeronluğunu ülkücü adı verilen çetelere vermiş ve ülkemizde binlerce aydın, Kemalist ve tam bağımsızlık mücadelesinin liderleri gençlerimiz, yazarlarımız, bilim adamlarımız, diplomatlarımız ve işçi liderlerimiz şehit edilmiştir. Katiller hep korunmuş, kaçırılmış, beslenmiş ve zaman aşımı affı milli irade temsilcileri tarafından 60 yıldır ısrarla korunmuştur. Olay nasıl oldu? Milliyetçi cephenin iç işlerinden sorumlu bakanının ağabeyim Zühtü Şenyuva'ya "Hiç merak etme, üniversitelerin lider kadrolarını teker teker temizleyeceğiz" dediğini 1977 yılında oğlum Hakan'a ilettim. Ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmasında ısrarla rica ettim. Öğrenimi sırasında bu ısrarlarıma devam ettim. Fakat herhangi bir olumlu cevap alamadım. 3 Mayıs 1979 akşamı arkadaşı Hasan Hüseyin Özkan ile eve geldi. "Babacığım, ben Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği yönetiminden ayrıldım" dedi. Bu haber üzerine sevinçten karşılıklı ilk defa rakı içtik. Ve Mayıs ayı böyle geçti. Ama gerçeğin böyle olmadığını sonradan öğrendik. Hakan yönetim kurulu üyeliğinden çıkmış ama derneğin başkanı seçilmişti. Hakan 9 Haziran 1979 günü kardeşine, "Aman kardeşim, yarın MHP'nin büyük kurultayı yapılacak. Sakın dışarıya çıkma" diye uyarıda bulundu. 10 Haziran günü evden çıkıp okula gitti. Fakültenin güneyinde oturan Hasan Hüseyin Özkan adındaki arkadaşlarının evine ders çalışmak için 3 arkadaş yola çıkmışlar. Tam Hoca Efendi Sokak ile Bükülü Sokak kavşağına geldikleri zaman orada onları gözetleyen bir çocuk "Komünistler geliyor" diye bağırıyor ve silahlar patlamaya başlıyor. 3 arkadaş ne yapacaklarını şaşırıyor. Hoca Efendi Sokak 10 numaralı evden çıkan Fehmi Söylemez 25 santim yakınından Hakan'a ateş ediyor. Hakan kalbinden aldığı 6.35'lik bir kurşun yarasıyla fakülte yönüne doğru koşmaya başlıyor ve 100 metre gitmeden yere düşüp kalıyor. Arkadaşı Ahmet Sinan Kasımoğlu ise bacağından yaralanıyor. Hakan'ın düştüğü sokakta oturan Mehmet Ayhan, Hakan'ı Mercedes otosuyla Hacettepe Hastanesi acil servisine götürmüş. Mehmet Ayhan'ın yanında mahallede koyu ülkücü olarak bilinen Erdoğan Tunç varmış. Hakan'ın hastaneye kasıtlı olarak geciktirildiği kanısındayım. Olay yerinde 11 boş kalan bulundu. Bunların 6 tanesinin 6.35 mm çapında tabanca ile 5 tanesinin ise 7.65 mm çapında iki farklı tabancanın atıldığı tespit edildi. Siz olayı nasıl öğrendiniz? 10 Haziran günü öğlen saatlerinde Hakan'ın bir arkadaşı eve geldi. "Hakan yaralı, Hacettepe Hastanesi'nde yatıyor" dedi. Eşimle birlikte hastaneye koştuk. Bu arada büyük bir üzüntü ve telaş içerisinde ne yaptığımızı da bilmeyen bir durumdaydık. Hastaneye geldiğimizde maalesef Hakan'ın yaralı olmadığını gördük. O andan itibaren hayatımız büyük bir cehenneme döndü. Karşıyaka Kabristanı Müdürlüğü'nde olayı duyup beni saat 16'da taziye için telefonla arayan ilk değerli yazarımız merhum Mustafa Ekmekçi olmuştur. Kendilerine Tanrı'dan rahmetler diliyorum. Olaya tepkiler nasıldı? Cenaze töreni 12 Haziran 1979 günü Karşıyaka Mezarlığı'nda yapıldı ve naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanından toprağa verildi. Hakan'ın şehit olduğu duyulunca Ankara'da yer yerinden oynadı. ODTÜ'den, Hacettepe'den, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden gelen öğrenciler sel olup Karşıyaka Mezarlığı'na aktı. Gençler Hakan'ın şehit edilmesini protesto ettiler. Katillere lanetler yağdırdılar. Hakan için sevgi ve saygı yürüyüşü evimizin önünde de devam etti. On binlerce insan "Hakanlar ölmez" diye haykırdı. Görgü tanığı var mıydı? O mahallede oturanların hiçbir tanıklık yapmak istemedi. Ülkücüler kapı kapı dolaşarak herkesi tehdit etmişler. Ayrıca bizim lehimizde hareket etmek isteyen iki mahalle komşusunun kapılarını da bomba patlatmışlardı. Benim şahsen gidip yaptığım konuşmalarda onların söyledikleri şey şu oluyordu. Biz herhangi bir şey görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Tanıklık yapamayız. Bir şey de söyleyemeyiz. Söylersek de sonumuz hiç iyi olmaz. O mahallede oturan fotoğrafçı Soner Kanatlı ve eşi Aynur Kanatlı bana, "Olay sırasında bazı fotoğraflar çektim. Size onları vereceğim" dediyse de sonradan vazgeçti veya vazgeçirildi. Bu şahısların akıbetlerini bilmemekteyim çünkü daha sonra evlerinden ayrıldılar. 1981 yılında bir başkası evime telefon etmek suretiyle vicdanen çok rahatsız olduğunu, bütün olayı ayrıntılarıyla olarak bildirdiğini ve bana bazı gerçekleri anlatmak istediğini söyledi. Sefa Çavdar adındaki bu çocuk Bükülü sokakta oturuyor. Yani katillerin şefi olan Hasan Murat Sert'in oturduğu binanın alt katında oturuyor. Ben de kendisini eve davet ettim. Geldi. Bir pazar günüydü. Kağıt kalem verdim ve gördüğü her şeyi yazdım. 30 Kasım 1981'deki duruşmaya birlikte gittik. Sefa Çavdar'ın kendi hediyesiyle yazıp imzaladığı bu mektubu askeri mahkemeye verdim ve bir tanığım var, çok önemli. Lütfen dinlenmesini istiyorum dedim. Yargıç Yüzbaşı Ali Hüner, maalesef çok yoğunum, zamanım yok. Bugün dinleyemem, gelecek duruşmada dinleyelim dedi. Benim bu avukatımın ısrarlarına rağmen inat etti ve dinlemedi. Bu duruşmadan bir hafta sonra Sefa Çavdar beni evden telefonla aradı. Paşam, sanıklar beni Maltepe Postanesi'ne sıkıştırdılar. Ne yapacağım dedim. Polisi onları yakalatmaya çalış dedim. Ben Ankara Emniyet 2. Şube Müdürü Taner Arda'yı telefonla arayarak olayı anlattım. Bir tanığın tehdit altında ve Maltepe Postanesi'nedir. Lütfen o civardaki ekibinizi Maltepe Postanesi'ne sevk ederek tanığım Sefa Çavdar'ın koruma altına alın diye rica ve talep ettim. Bu tarihten sonra aramalamama rağmen Sefa Çavdar'la irtibat kuramadım. 28 Aralık 1981 tarihindeki duruşmada her şey değişti. Çavdar hakimi, evet bu mektubu ben yazdım. El yazısı benim. Fakat paşa tabancayı kafama dayadı, o söyledi ben yazdım demesi üzerine mahkeme hakkımda suç duyurusunda bulundu. Suçlu durumuna düşürülmek istendim. Soruşturma süreci. Duruşmalarda bütün gereken hususların yapılmasını ve katilin yakalanmasını talep ettik. Ancak çok duyarsız kalındı. Zaman zaman Emniyet Müdürlüğü'nün 2. Şube Müdürlüğü'ne ve Siyasi Şube Müdürlüğü'ne gittim. Gelişme olup olmadığını sordum ve dosyalarda hiçbir muamele yapılmadığını bizzat tespit ettim. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Nihat Özer Paşa, sınıf arkadaşımdı. Ondan büyük ilgi ve destek gördüm. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Oktay Dürüst, Cafer Şahin, Mehmet Şencan'ın sanıkların yakalanmasındaki çalışmalarından dolayı şükran borçluyum. Olayın geçtiği mahalle ülkücülerin hükümdar olduğu bir yer. Hasan Murat Sert bu bölgenin sorumlusu. Bayram Ali Büyük Cıngıl da onun yardımcısı. Olaydan bir gün önce ki gece ülkücüler duvarlara kahrolsun ÜGD, kahrolsun faşizm gibi yazılar yazmışlar. Yani kendileri kendileri için yazmış ve bu yazıları siyasallı öğrencileri yazdı desinler ve öldürüldükleri şahısları da bunun için öldürdüklerini ispat etsinler diye bu sahtekarlığı da planlamışlar. Bir tuzak hazırlanmış ve bu tuzağın yeri maalesef tam bağımsızlık yanlısı Kemalist çocuklarımız olmuştur. Daha sonra sıkı yönetim komutanının çabaları sonuç verdi. Şiddet Türe, Akif Koyuyeşil, Mustafa Tecirle ve Yaşar Güzeldemirci adlı ülkücüler yakalandı. Akif Koyuyeşil itiraflarında Hakan'a ateş edilen 6.35 milimetrelik tabancanın Şeref diye çağrılan Şiddet Türe'ye ait olduğunu ve bu tabancanın Fehmi Söylemez tarafından kullanıldığını söyledi. Daha sonra bu zanlılar askeri yargıtlar tarafından delil yetersizliğinden beraat etti. Tetiği çeken Fehmi Söylemez'in ise önce Kıbrıs'a, oradan da Almanya'ya kaçırıldığını öğrendik. Bu katil zanlısı bir türlü yakalanamadı ya da yakalanmak istenmedi. 16. ayrımın sonu sayfa 216.